Podcast dinle.
Mutlu günler efendim. 11 Haziran Cuma günü saatlerimiz 9'u gösteriyor. Paranın rotasında birlikteyiz. Gündemde oldukça yoğun gündem maddeleri, oldukça kafa karışıklığı yaratacak aslında. Daha doğrusu Türkiye'nin belki de önümüzdeki dönemde hangi adımları atacağına yönelik o kafa karışıklığını giderici, önemli açıklamaların beklendiği bir döneme de giriyoruz. Hepsini konuşacağız Erdoğan Turan'la birlikte. Günaydın Erdoğan Bey, iyi sabahlar.
İyi sabahlar.
Şimdi önce gündemle başlayalım dilerseniz. Tamam. Serdar Kuteli de analım. Bu işleri o yapıyordu. Biz rahat ediyorduk, dinliyorduk onu ama. Evet, Erdoğan pazartesi günü Brüksel'e gidiyor. Önemli. 14 Haziran pazartesi günü NATO zirvesine katılacak Erdoğan ve bu zirveyle birlikte aslında Amerikan Başkanı Biden'la da görüşme gerçekleştirecek. İlk kez yüz yüze bir görüşme olacak. Bu nedenle de aslında piyasalarında dikkatle izlediği, tüm Türkiye'nin ve tabii Avrupa'nın da Amerika'nın da dikkatle izlediği bir görüşme olacak. Bir başka gündem maddemiz ise yine bu NATO zirvesiyle ilgili Macron'dan Erdoğan'a mesaj var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO zirvesi kapsamında kendisinin ve Erdoğan'ın görüşmesinin önemine değindi ve bu iyi bir şey, birbirimizi görmeye ihtiyacımız var dedi. Erdoğan'la derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz ifadesini kullandı. Bir başka gündem maddesine bakalım. Yurt içinde önemli bir toplantı. Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan bugün sanayicilerle buluşacak. Ankara Sanayi Odası'nda meslek komiteleri ortak toplantısı var. Bu toplantıya katılacak. Ve tabii bu toplantıda özellikle gündemdeki gelişmeleri, Türkiye'nin ekonomide bundan sonraki hedeflerini de paylaşmış olacak sanayicilerle. Bir başka gündem maddesi Ağrı'da. Dün önemli bir keşif haberi geldi. Ağrı'da altın ve gümüş keşfi. Koza Altın'ın altın üretmek için 160 milyon dolar yatırımla Mollakara tesislerinde altın ve gümüş araması için temel atıldı madende ve piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 10 milyar liranın üzerinde 20 ton altın rezervi ve 2.8 milyon dolar civarında gümüş rezervinin olduğu belirtiliyor. Bu tespit edilen rakam dün TMSF Başkanı Muhittin Gülal yayınımızdaydı ve bunun 30-35 tona kadar da çıkabileceğini işaret etti. Bir başka gündem maddesi G7 liderleri bir araya geliyor. Oldukça önemli. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin bir araya geldiği G7 zirvesi bugün gerçekleşiyor. Yüz yüze toplantılar olacak ve tabii bu toplantılar çerçevesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la Avrupalı liderler bir araya, özellikle Avrupalı liderler bir araya gelmesi kısmı da önemli. Tabii G7 liderlerinin pek çok itirazı, pek çok eleştirisi, pek çok endişesi var Amerika ile ilgili. Bunları dile getirecekler. Biz de az sonra konuşmaya başlayacağız bu konuda. Bir başka gündem maddesi. ECB, Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. 2021 için büyüme ve enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. ECB Başkanı Christine Lagarde da Euro bölgesinde büyümeye ilişkin riskler genel olarak dengeli diye konuştu. Evet, oldukça aslında burada saydığımız saymadığımız pek çok gündem maddesi var. Bunların üzerinden geçeceğiz ve gündemde neler var neler yok hepsini konuşmaya çalışacağız. Ama önce Ankara'ya dönelim. Ankara'nın gündemi de oldukça yoğun. Haber müdürümüz de Murat Avucu da bizi bekliyor. Murat, günaydınlar. Oldukça yoğun bir gündem. Tabii biraz da dışarıya yönelik beklentilerle başlayan bir gündem herhalde. Özellikle pazartesi günü Erdoğan'ın görüşmesi, NATO zirvesi çok da önemli. Eminim Ankara'da da hazırlıklar başlamıştır. Ama senin pek çok gündem maddem var tabii. Seni dinliyoruz.
Günaydın. İstersen bahsettiğin konudan da biraz konuşalım. Çünkü bu konuya ilişkin bu zirve öncesi, bu görüşme öncesi dün iki ülkenin savunma bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin'de bir telefon görüşmesi yaptı. Bunun aslında NATO zirvesinde yapılacak iki lider arasındaki görüşmenin bir ön görüşmesi olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü NATO zirvesinde iki lider arasında yapılacak görüşmelerin önemli bir başlığını da savunma oluşturuyor. Bu kapsamda ikili bölgesel ilişkilerin konuşulduğunu, savunma işbirliğinin ele alındığını, 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesinde görüşme fikrinin de tekrar bu iki bakan arasında yapılan görüşmede teyit edildiğini söyleyebiliriz. Tabii bu kapsamda 14 Haziran'da yapılacak görüşme kapsamında Türkiye hazırlıklarını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında yapılacak görüşmede hangi başlıkların ele alınacağı, ne tür mesajlar verileceği uzun süredir çalışılıyor. Bu görüşmede Türkiye elbette özellikle bölgedeki gelişmeler kapsamında hassasiyetlerini elbette dile getirecek. Savunma alanında özellikle S-400 konusundaki atmış olduğu adımlar, F-35 konusunda Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumu, bunlar elbette ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Yani Türkiye her konuda hazırlığını yapıyor. Gözler hafta yapılacak bu görüşmede, ama dediğimiz gibi öncesinde iki ülke arasındaki savunma bakanlarının görüşmesi de bir ön görüşme olarak değerlendirmek gerekiyor. Dün akşam bu konuya ilişkin bu gelişmede yaşandı. Onu bir başlarken not olarak aktaralım. Tabii diğer taraftan Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi pandemiyle mücadele. Bu kapsamda en büyük gücü Türkiye'nin artık son dönemde aşılama, aşılamadaki yoğun kampanyası. Öyle ki dün yapılan toplam aşı sayısı 500 bine yaklaştı tek günde, ki oldukça hızlandı ve yeni meslek grupları da aşılamaya dahil edildi. Yaş giderek düşüyor. Tabii Türkiye'ye ne kadar aşı geldi net olarak açıklanmıyor bu, ama en azından şu son günlerdeki gelişmeler daha önce belirlenmiş olan aşı tedarik takviminin uygun bir şekilde, takvime uygun bir şekilde ilerlediğini bize gösteriyor. Dün 45 yaşa düşmüştü ve dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni meslek gruplarını da aşılamaya dahil ettiklerini dile getirdi. Gıda, üretim, dağıtım sektöründe çalışanlar, lokantalarda, restoranlarda, kafelerde çalışanlar aşılamaya dahil edildi. Bugün itibariyle onlar aşı olabilecekler. Yine berberler ve kuaförler de aşılama kapsamına alındı. Ayrıca avukatlar da yaş sınırı olmaksızın aşılamaya dahil edildi. Onlar da aşılama olacaklar. Daha önce de öğretmenler, üniversite öğretim görevlileri, üniversite personeli çalışanları, zaten ilk olarak sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının eşleri, engelliler, kritik görevlerde çalışanlar, güvenlik görevlileri, bunların hepsi bu kapsama dahil edilmişti. Şimdi yeni meslek grupları eklendi. 45 yaş üzeri bugün itibariyle zaten aşı olabiliyor. Pazartesi bu yaş sınırı 40'a kadar inecek ve tedarik konusunun sıkıntısız bir şekilde devam etmesi durumunda Haziran sonuna kadar amaç 20 yaşa kadar bu kapsamı genişletmek, ki pazartesi itibariyle yaklaşık 4.2 milyon doz daha BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Ay sonuna kadar bu rakam 30 milyonu bulacak. Bu nedenle Türkiye bu yaz sonuna kadar artık neredeyse toplumun önemli bir kısmını aşılamış olacak gibi görünüyor. Zaten hedefte bu. Bugün gözler yine Sağlık Bakanı'nın da gün içerisinde yapacağı açıklamalarda olacaktır. Sen de bahsettin açılışta, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan sanayicilerle, Ankaralı sanayicilerle buluşacak bugün. Meslek komiteleri ortak toplantısı var. Orada konuşacak. Bazı konulara ilişkin mesajlar bekleniyor. Bunlardan bir tanesi enflasyon. Enflasyonla ilgili mesajları olacak Hazine ve Maliye Bakanı'nın. Bunun dışında vergisel düzenlemelerle ilgili zaten sektör olarak, sanayiciler olarak bazı beklentiler var. Yine vergisel düzenlemelerle ilgili bazı mesajlar bekleniyor. Bunun dışında elbette yatırım ortamının iyileştirilmesi, bu kapsamda da yine Lütfü Elvan'ın yeni mesajlar vermesini bekliyoruz. Makroekonomik görünme ilişkinde elbette yorumları olacaktır, ki yine gündem başlıklarımız içerisinde Nisan ayı sanayi üretimi var, ki ikinci çeyreğin ilk verisi olarak değerlendirebiliriz büyümeye ilişkin. Bu da geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki düşüşü göz önünde bulundurduğumuzda ciddi bir baz etkisi de olacaktır. %60'ın üzerinde bir artış beklentisi var anketlerde. Bu rakamı da elbette bu konuşmasından önce gelecek. Yine bu sanayi üretimine ve bu bağlamda büyüme ilişkinde yine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan bazı mesajlar göreceğiz. Bir de güne Merkez Bankası'ndan bir açıklamayla başladık. Onun da detayını sizlerle paylaşalım. Malum 2021 yılından bu yana her ay beklenti anketi açıklıyor Merkez Bankası. Ancak beklenti anketi olarak isimlendirilmiş bu veri Merkez Bankası'nın kendi beklentisi olarak değerlendirildiği, bu nedenle isminin yanlış yorumlandığı şeklinde bir açıklaması oldu Merkez Bankası'nın. Bu nedenle de beklenti anketinin isminin değiştirildiği piyasa katılımcıları anketi olarak bundan sonra yine aynı şekilde her ay daha önce açıklanmış takvimde ve aynı metotla açıklanacağını dile getirdi. Sadece bir isim değişikliği olacak. Dediğimiz gibi beklenti anketi yerine artık piyasa katılımcıları anketi olarak açıklanacak. Yine bu finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin beklentileri çerçevesinde makroekonomik büyüklüklere ilişkin bir anket olacaktır. Dediğimiz gibi bir isim değişikliğine gitti. Merkez Bankası beklenti anketini piyasa katılımcıları anketi olarak bundan sonra yine aynı tarihlerde aynı metodolojiyle açıklamaya devam edecek diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
Teşekkür ederiz Murat'a. Gelişmeler oldukça elbette kendisine döneceğiz ve gelişmeleri öğreneceğiz diyelim. Kolaylıklar dileyelim. Murat'ın aslında Amerika'yı konuşacağız ama önce Murat'ın kaldığı yerden devam edelim mi? Piyasa katılımcıları anketi Merkez Bankası hep böyle beklenti anketi diye aslında bir de tabii hani bizim gazetecilik refleksiyle böyle Merkez Bankası şunu bekliyor. Merkez Bankası doların şu kadar olmasını bekliyor, işte enflasyonun bu olmasını bekliyor diyerek aslında bugüne kadar o yaptığı anketlerin sonucunu sanki Merkez Bankası'nın beklentisi evet. gibi sunulmuştu. Piyasa katılımcıları anketi diyerek bir isim değişikliği aslında pek çok algıyı da değiştirir gibi umuyorum. Siz ne dersiniz, öyle mi?
İyi olur tabii, iyi oldu hatta, güzel oldu. Çünkü hem medyada bu yanlış dil kullanılıyordu hem de piyasa içinden yani uzmanların da bu hataya düştüğünü görüyorduk. Bu anket Merkez Bankası'nın geleceğe dair beklentileri değil. Merkez Bankası'nın yaptığı anketin içinde piyasa katılımcılarının beklentileriydi. İsim değişikliğiyle bu herhalde böyle bir hata artık düşülmez. Rahatsız Merkez Bankası doğal olarak. Bir de şu dönemde üst üste birkaç kez sık aralıklarla duyunca bu hatayı yurt içinde buna bir düzenleme getirmeye ihtiyacı duymuşlar. Bence iyi oldu. Piyasa katılımcılarının öngörüleri, tahminleri olduğu için adının da bu anlamda değişmesi en azından bu konunun netleşmesini sağlayacak herhalde evet, artık.
Metodolojisinde yayın tarihinde herhangi bir şey. Değişiklik yok.
Hayır, isim değişikliği.
Sadece isim değişikliği. Bir ismin bile ne kadar önemli bir iletişim olduğu aslında bir anlamda görülüyor buradan
çünkü
da.
Çünkü Merkez Bankası'nın anketi değil, Merkez evet. Bankası anketi.
Evet. Evet. Ve Amerika'yı konuşalım. Çünkü önemli. Evet. Uzunca bir süredir beklediğimiz bir toplantıydı. Geçtiğimiz haftalarda da aslında konuşurken hep diyorduk ki çok olumlu sinyaller geliyor. Pek çok açıdan aslında pek çok Amerikan basınından da Amerika'dan özellikle yetkililerin söylemlerinden de doğrusu benim okuduğum böyle bir Amerika'nın birebir görüşmelere başlayacağı bu yüzden de artık bir değişimi işaret ettiği artık içerideki o seçimi kazanmaya yönelik lobi faaliyetlerinden onları memnun etmekten bir adım ileriye giderek artık toplum diğer diplomatik görüşmelerde de bunu ortaya koyacağı yönünde beklentilerimiz var diyorduk. Olumlu bir döneme Amerika açısından diplomatik açıdan olumlu bir döneme girildiği gibi bir tablo da var ortada. Bir önce gazeteden bakalım isterseniz. Sabah gazetesi kritik zirve öncesi Amerika'dan yapıcı mesaj başlığıyla sayfalarına taşımış. Amerika'dan yapıcı mesaj. Biden 11-13 Haziran arasında G20 zirvesine katılacak. Ardından 14 Haziran'da NATO zirvesi için Belçika'ya geçecek. Biden burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Beyaz Saray sözcüsü konuştu. Diplomasi için bir fırsat dedi. Amerikan basında ilişkileri onarma fırsatı diyor. Sözcü Psaki ikili zirvenin yüz yüze diplomasi için bir fırsat olacağını vurguladı. Bu ilişki yapıcı bir ilişki, birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu Başkan Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat ifadesini kullandı. Pentagon Türkiye ile görüşüyoruz demiş. Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını söylemiş Pentagon. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizimle işbirliği yapma arzusunda olduklarını görüyoruz diyor. Yine Amerikan basınında da Türkiye ile ilişkileri onarma fırsatı olduğunun altı çiziliyor. Önemli bir zirve. Elbette G7 zirvesi başlayacak öncelikle bugün. Bu zirve de önemli çünkü Amerikan başkanıyla yüz yüze gelecekleri için şimdi bu G7 liderleri pek çok konu var. Amerika'ya sistemleri var, endişeleri var, eleştirileri var. Demokrasi endişeleri, ne iletecekleri belirtiliyor. Yine bu önümüzdeki Biden döneminin 4-5 yılın ilişkileri düzeltmeye yetecek bir dönem, bir süre olarak yeterli olup olmayacağı endişelerini taşıyorlar. Yine Trump 1 ile Trump 2 arasında bir geçiş dönemi mi acaba endişelerini taşıyanlar var. Eğer 2024'te Trump gelirse tekrar ne yaparız endişeleri taşıyanlar var şimdiden. Enteresan bir toplantı olacak. Elbette bir yandan da tabii aşılama en önemli mevzulardan birisi. Amerika 500 milyon dozluk bir destekte bulunmayı vaat etmişti. Diğer aşıya ulaşmakta tedarikte zorluk çeken ülkeler için. G7 de buna 500 milyon doz ekliyor. Yani 1 milyar dozluk bir bu konuda destek var. Bu da önemli bir gündem maddesiydi özellikle. Ama bir yandan da tabii şunu da söylemekte fayda var. İngiltere'de Cornwall'da bir tatil beldesi. Aynı zamanda hani o doğaya dönüş, doğayı koruma, bundan sonraki dönemde çevre mesajı da vermeye çalışıyor bir yandan. Boris Johnson. Tabii bir not da ekleyelim. Bu da Boravaların notu olsun. 13 Amerikan başkanıyla görüşmüş 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth. Şimdi Biden'la da görüşecek. Ne diyelim? Allah uzun ömürler versin.
Yani yaşıyor tabii. Liderlerle de görüşüyor. Kraliçe neticede. Ama göreve geldikten 6 ay sonra ABD Başkanı'nı uluslararası arenada göreceğiz ilk defa. O yüzden sadece Türkiye için değil, bütün dünya için çok önemli bu toplantı. Çünkü özellikle Trump döneminde uluslararası ilişkilerde gerginlikler zirveye ulaştı. Ticaret savaşıyla sadece Çin değil, birçok ülkenin üzerine gitti ABD yönetimi. Kurumlar yıprandı, yıpratıldı, anlaşmalar iptal edildi, yeni anlaşmalar söz konusu oldu. Trump döneminde NATO'yu tanımıyorum, Dünya Sağlık Örgütü tanımıyorum, onu tanımıyorum, bunu tanımıyorum tavrıyla kurumları yıka yıka giden bir tavır gördük biz. Yeni işbirliklerine ihtiyaç var. Yani salgın sonrası için dünyanın yeni bir modele ihtiyacı var. Biden'da seçim döneminde bile uluslararası ilişkilerin hangi boyuta evrilmesi gerektiğini, uluslararası kurumların hangi yapıda olması gerektiğini ufak ufak mesajlarla vermişti aslında. Ve G7 zirvesi öncesi verilen mesajlar aslında bu sorunları çözmek niyetindeyiz mesajı ABD'den. O yüzden biraz ılımlı. Tansiyonu yükseltmek için gelmiyoruz diyorlar. Bir örnek vereyim. Dün İranlı bir şirketin ve yöneticisinin yaptırımları kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerginlik de malum. Şimdi İran'a böyle bir adım atılıyorsa dünyanın geri kalan kısmı ile ilgili yaşanan o çetrefilli konularda da ufak tefek mesafelerin kat edilmesini beklemek lazım. Bizim açımızdan işte en önemli konu S-400 meselesi. S-400 ile ilgili de düne kadar gelen mesajlarda bu konunun kısa vadede çözülemeyeceği beklentisiyle bunun üzerine çok gitmeden Afganistan'daki birlik gibi yani ABD'nin dünyanın değişik yerlerinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğu konulardan ilerleyip işbirliğini büyütmek mesajı var deniyordu. Fakat dün piyasaya bir dedikodu düştü. Bunun etkisini gördük piyasalarda, rakamlarda. Onu birazdan açıklarız, görürüz. S-400 konusunda da mesafe katılabilir. Ama önemli değil. Netice itibariyle liderler bu G7 zirvesi, G20 zirvesi, bu insanlar bir araya gelip salgının 4. 3. 5. neyse artık dalgasının zirvesindeyken hala dünyanın geleceğine dair işbirliği mesajları verecekleri için doğal olarak bugün Fransa'nın verdiği gibi bu mesajlar herkes için olumlu mesajlar olarak hesap edilecek. Böyle bir beklenti var. Sadece Türkiye ile değil, Rusya ile ne yapacaklar? Avrupa Birliği ile ilişkileri ne olacak? İran'la nasıl ilerleyecekler? Gördüğümüz kadarıyla hem bir anlamda aba altından sopa göstermek, öbür taraftan uzlaşabilirik mesajı vermek. Ama neticede tabii ki doğal olarak kapılar kapandıktan sonra içeride konuşulanların tamamını duymayacağız biz. Ama bizim alacağımız mesajlar, dünyanın artık daha fazla işbirliğine ihtiyacı var. Çok büyük sorunlarımız var. Bu sorunların aşılması için beraber hareket edilmesi lazım. Mesela aşı da bu konuda önemlidir. Hı hı. 1 milyar aşı dediniz.
İklim krizi var çok ciddi bir noktada.
500 milyon insanın aşılanması demek bu 2 doz. Aslında şunu da demeye getiriyor ABD. Bakın ben geliyorum. Dünyaya elimi uzatarak geliyorum. Yine bir kurtarıcı olabilirim size. Nefes aldırabilirim. Size yeni işbirlikleriyle ekonomik anlamda destek olabilirim. Sağlığınıza destek olabilirim. Bu destekleri de Çin'e kaptırmak istemiyorlar. Çin de aynısını yapmak istiyor uzun vadede kuşak yol projesiyle vesaire ama ABD henüz ben ölmedim diyecek. Yani biz pazartesi günü bunu duyacağız. Liderliğini gösterecekler. Yani gösterme çabasını izleyeceğiz biz.
Ama şöyle de bir fark var artık. Yani önceden Amerika'nın liderliğine ihtiyaç da duyuluyordu. Şimdi ilişkiler o kadar gergin dönemler yaşadı ki hem Türkiye açısından hem dünyadaki pek çok ülke açısından Amerika'sız bir dünyayı inşa etmeye başladı dünya. Yani Amerika'ya rağmen aslında bir dünyayı. O yüzden de şimdi Amerika ben liderim, liderliğimi göstereceğim diyorsa onun adım atması gerekiyor. İşte yani öyle kapılar açık beklenmiyor artık.
O yüzden elinin uzatılması beklentisi var. O yüzden işbirliklerinin artılmasına ihtiyacı var. O bahsettiğiniz güç doğuda yükseldi zaten. Yani ayrı bir güç olarak duruyor orada. Türkiye'nin artık geri adım atmayacağını da belirttiği bir konu. 100 milyarlık ticaret hedefi. Aslında o rakamlarda da yani gerçekleşen ihracat rakamlarında da ABD'nin güçlendiğini görüyoruz. Oldukça orada da mesafe yükseliyor. Kat edilmiş. İran konusu. Detaylandırırsak hatta Halkbank konusu. Bunların hepsi konuşulacak elbette. Ama eğer işbirliği yapacaksanız ya da uluslararası ilişkilerde artık müttefikliği bir adım daha öteye taşıyalım ya da dünkü sorunlarımızı abartmayalım, köpürtmeyelim, işimize bakalım deniyorsa ekonomiye bakacaksınız. Ticarete bakacaksınız. Bugün şöyle düşünün. Ekonomik sorunlarınız ayyuka çıkmış fakat uluslararası ilişkileriniz mükemmel. Böyle bir şey mümkün değil. Ekonominin iyileşmesiyle uluslararası ilişkiler daha sağlıklı hale geliyor. Bu ihtiyacı ABD de hissediyor. Yani burada tam olarak mutlak manada salgını geride bırakmış, bütün ekonomik sorunlarını çözmüş. Onun rahatlığıyla toplantıya geliniyor da işte ahkam kesilecek, böyle bir şey yok. Bu toplantıya herkes belli ihtiyaçlarla geliyor. O ihtiyaçların temelinde, kökeninde hep ekonomik sorunlar var. Ekonomik sorunların aşılması için NATO zirvesi çatısı altında bir birliktelik gelecek bu. O yüzden çok önemli. Yani bu zirve, liderler bu kadar sık aralıklarla bir araya gelmiyorlar.
Şu sıralar özellikle söyleyelim, dolar TL'de 8.36 seviyesinde görüyoruz. Geri çekilme devam ediyor dolar TL'de. Bunun da altını çizelim. Bir yandan da tabii pazartesi günkü Erdoğan-Biden görüşmesine, NATO'daki zirveye odaklandığını tüm piyasaların söyleyelim. O arada tabii çok hızlı bir program yaptık. O arada %66'lık yükselişiyle sanayi üretimi geldi. O da gerçekten gün boyu, hatta belki haftalar boyu konuşulması gereken önemli bir rakam. Aylık bazda bir daralma olsa da yıllık bazda gerçekten çok önemli bir rekora imza attı sanayi üretimi. Evet, noktalayacağız ama biz de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın dediği gibi bizim çocuklara bir selam çakalım. Bugün Roma'da, İtalya'da başlıyor macera Euro 2021 ve bakalım nasıl bir tablo var. Bu Z kuşağı, bu yeni nesil, belki de o bir önceki üçüncülüğü yakaladığımız, o özlediğimiz nesli andırıyor bize, onu hatırlatıyor. O yüzden çok heyecanlıyız. Neden final olmasın?
Neden olmasın? Diyorum. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Başarılar diliyoruz. İzleyeceğiz.
Evet, izleyeceğiz. Euro 2021 diyorum. Aslında Euro 2020 ama işte ya. Pandemi. Bakın bu bile pandeminin nasıl etkilediğini gösteriyor.
Pandemi etkisi.
Evet, bizim çocuklara başarılar dileyelim. Ve paranın rotasını böylece noktalayalım ve iyi hafta sonları dileyelim. Podcast dinle.